Ayrım 16.
Bazı bakımlardan teknik nedenler karşıt sonuçlar doğurmuştur. Anibal'in orduları ulaştırma yolunu açmaksızın yıllarca yaşayabilmişlerdi. Oysa modern bir ordu aynı koşullar içinde bir iki günden fazla dayanamazdı. Eskiden donanmalar yelkenle hareket ettikleri için çok uzun süreli ve uzun mesafeleri içine alan harekata girişebiliyorlardı. Halbuki şimdi sık sık yakıt almak zorunda olduklarından donanmalar bir üstten çok fazla uzaklaşamazlar. Nelson zamanında İngilizler herhangi bir bölgedeki denizlere egemen olunca bütün denizlere egemen oldular demekti. Halbuki şimdi anavatan sularına egemen oldukları halde uzak doğuda zayıftırlar. Balta ise hiç çıkamazlar. Bununla birlikte genel bir kural olarak bugün bir merkezden uzaklara güç uygulayabilmek eskisine oranla daha kolaydır. Bu ise devletler arası rekabeti yoğunlaştırmak ve bir utku sonucu devletin büyümesi ille de onun etkinliğini azaltmadığı için utkuyu daha kesin kılma sonucunu doğurur. Bir dünya devleti bugün için teknik bakımdan mümkündür ve çok ciddi bir savaş sonunda utkuyu kazanan ya da daha büyük bir olasılıkla nötralist devletlerin en güçlüsü tarafından kurulabilir. İktidar koyuluğu ya da başka bir deyimle örgüt yoğunluğu ile ilgili sorunlar karmaşık ve önemlidir. Her uygar ülkede devlet eski zamanlardakine oranla çok daha etkindir. Rusya, Almanya ve İtalya'da devlet, insanları ilgilendiren hemen her şeye karışır. İnsanlar iktidarı sevdiklerine ve ortalama olarak iktidarı ellerine geçirenler onu herkesten çok sevdiklerine göre, devleti kontrol altında bulunduranların normal koşullarda devletin toprakları kadar iç etkinliklerini de arttırmak istemeleri beklenebilir. Devletin işlevlerini genişletmek için elle tutulur nedenler bulunduğundan sıradan vatandaşlar da devletin bu konudaki isteğini olumlu karşılama eğilimindedirler. Bununla birlikte sıradan vatandaşlarda yine de belirli bir bağımsızlık isteği vardır ve bu istek belirli bir noktada devlet örgütünün daha çok yoğunlaşmasını hiç değilse geçici olarak önleyecek kadar güç kazanır. Bunun sonucunda ise vatandaşların bağımsızlık aşkı ile memurların iktidar aşkı arasında örgütler belirli bir yoğunluğa ulaştığı zaman hiç değilse geçici bir denge kurulur. Öyle ki örgütler büyüdüğü zaman bağımsızlık aşkı, örgütler küçüldüğü zaman ise memurların iktidar aşkı daha büyük bir güç olarak ortaya çıkar. Bağımsızlık aşkı birçok durumlarda dış müdahaleye karşı soyut bir hoşnutsuzluk değil, hükümetin işine gelen her türlü kontrolden, yasaklamalardan, askerlik yükümlülüğünden, dine uymaya zorlamaktan ve daha bir sürü kontrol biçiminden nefret şeklinde görülür. Bazen bu gibi duygular propaganda ve eğitim yoluyla yenilir. Bu da kişisel bağımsızlık aşkını belirsiz bir derecede zayıflatır. Modern toplumlarda bir örnekliliği sağlayabilmek için birçok güçler, okullar, gazeteler, sinema, radyo ve bunun gibi işbirliği yapar. Nüfus yoğunluğunun da etkisi aynıdır. Bundan dolayı bağımsızlık duygusuyla iktidar aşkı arasındaki bir anlık dengenin durumu modern koşullarda gittikçe iktidar tarafına yatma eğilimi gösterir ve böylelikle totaliter devletlerin yaratılmasını, yaratıldıktan sonra da başarı kazanmasını kolaylaştırır. Eğitim yoluyla bağımsızlık aşkı bugün için sınırı kestirilemeyecek bir derecede azaltılabilir. Devletin içerideki iktidarının bir ayaklanmaya yol açmaksızın ne kadar arttırılabileceğini kestirmek de olanaksızdır. Bununla birlikte belirli bir zaman süresi içinde bu iktidarın bugün en otokratik devletlerde ulaşılmış bulunan noktanın bile çok üstünde bir noktaya ulaşabileceğinden kuşku duymak için bir neden yoktur. Devletten başka bütün örgütler esasında şu ana kadar gözden geçirdiğimiz cinsten yasalara bağımlıdır. Arada bir tanecik fark vardır. Devletlerden başka örgütler zor kullanamazlar. Kulüpler gibi iktidar dürtülerinin doyurulmasına çok az olanak veren örgütleri geçiyorum. Bizim amacımıza en uygun örgütler siyasal partiler, kiliseler ve şirketlerdir. Amaçlarının gerçekleşebilmesi umudu ne kadar az olursa olsun, bütün kiliseler dünya çapında olma amacını güderler. Aynı zamanda bunların büyük bir bölümü üyelerinin evlilik, çocukların eğitimi gibi en özel işlerini düzenlemeye de çalışırlar. Kiliseler olanak buldukça Tibet'te, St. Peter Vakfı'nda ve Reformasyon sırasında bir dereceye kadar Batı Avrupa'da olduğu gibi devletin işlevlerini zor kullanarak ele geçirmişlerdir. Kiliselerin iktidar dürtülerini birkaç ayrıklık dışında sadece fırsat yokluğu ve küfür veya bölünüş biçiminde ortaya çıkacak bir ayaklanma korkusu sınırlamıştır. Bununla birlikte birçok ülkelerde milliyetçilik kiliselerin iktidarını azaltmış ve o zamana kadar doyurulma olanaklarını sadece dinde bulabilen birçok duyguları devlete aktarmıştır. Bir dipnot. Joseph Chamberlain'i gümrük tarifelerinde reform gerektiği görüşüne getirmekte aracı rol oynayan mütevevva W.A.S. Hewings, bana atalarının ateşli birer Katolik olduklarını ama onların duyguları kendilerini nasıl kiliseye bağlamışsa kendi duygularının da kendisini Britanya İmparatorluğu'na bağladığını söylemişti. Bu tipik bir gelişmeydi. Din gücünün azalması, milliyetçiliğin ortaya çıkışına kısmen yardım etmişse, kısmen de milliyetçiliğin güçlenmesi, din gücünün azalmasına ve milliyetçi devletlerin güçlerinin artmasına neden olmuştur. Siyasal partiler daha son zamanlara dek çok dağınık birer örgüttüler ve bu yüzden üyelerinin etkinliklerini kontrol etmek için fazla bir girişimde bulunamıyorlardı. 19. yüzyıl boyunca meclis üyeleri çoğunlukla kendi parti liderlerine karşı oy kullanmışlar, bu yüzden de bu karşı oy kullanışların doğurduğu bölünmeler bütün tahminleri geride bırakmıştır. Halbuki bugün benzer bir durumun yaratacağı sonuçlar az çok kestirilebilir. Walpole, North ve Pitt'lerin küçüğü parayla satın alma yoluna başvurarak yandaşlarını bir dereceye kadar kontrol edebilmişlerdi. Ama yolsuzluklar azaldıktan sonra siyaset hala aristokratik bir kimlik taşıdığı halde hükümetler de parti liderleri de ağır basacak etkili bir yol bulamadılar. Bugün özellikle İşçi Partisi'nde üyeler partiye ortodoksça bir yeminle bağlıdırlar ve bu yeminin bozulması hem siyasal yaşamın sona ermesi hem de para yitirme sonucunu doğurur genellikle. İşçi Partisi'nde iki türlü bağlılık istenir. Açıkça belirtilmiş görüşlerde programa bağlılık, günü gününe izlenen siyasette liderlere bağlılık. Program nominal olarak demokratik bir yoldan kararlaştırılmıştır. Ama yine de perde arkasında kalmayı yeğleyen birkaç kişinin büyük çapta etkisi altında kalmıştır. Meclis ya da hükümet çalışmalarında programı uygulayıp uygulamamak liderlere bırakılmıştır. Eğer liderler programı uygulamamayı yeğlerlerse, bu sözden dönüşü liderlerin ardından gidenlerin böyle bir şeyin yer aldığını konuşmalarında inkar da etseler, oylarıyla desteklemek görevleri vardır. Liderlere sıradan yandaşlarına karşı yürümek ve yaptırım uygulamak zorunda kalmaksızın reform savunuculuğu yapmak, iktidarını seven işte bu sistemdir. Bununla birlikte bütün siyasal partilerde örgütlenme yoğunluğunun büyük çapta artmış olmasına karşın bu artış demokratik partilerde komünistlere, nazilere ve faşistlere oranla ölçülemeyecek kadar azdır. Komünist, nazi ve faşist partiler tarihsel ve psikolojik yönden siyasal partilerden değil gizli cemiyetlerden gelişmişlerdir. Otokratik hükümetin iktidarda bulunduğu yerde radikal değişiklikleri hedef tutan kişiler ister istemez gizli çalışmak zorundadırlar. Ve bir araya geldikleri andan itibaren de ihanet korkusu bunları çok sert bir disipline yöneltir. Casuslara karşı güvenlik içinde bulunmak bakımından bunların üyelerinden belli sınırlar dışına çıkmayan bir yaşayış düzeni istemeleri doğaldır. Tehlike, gizlilik, çekilmekte olan acılar ve gelecekte utku kazanma umudu bu parti üyelerinde yarı dinsel bir yücelmişlik duygusunun doğmasına yol açar ve partiler bu duyguya çabuk kapılanları kendine çeker. İşte bundan ötürü amaçları anarşizm bile olsa gizli bir devrim cemiyetinde çok şiddetli bir despotluğun ve genellikle siyasal etkinlik alanı içinde düşünülen ölçüleri çok aşan bir denetimin bulunması olasıdır. Napolyon'un düşüşünden sonra İtalya'da gizli cemiyetler müthiş çoğalmıştı. Ve bunlara bazı insanları devrimci kuram, bazı insanları da suç işleyebilme olanağı çekiyordu. Terör döneminin gelişiyle aynı şey Rusya'da da oldu. Gerek Rus komünistlerinin, gerek İtalyan faşistlerinin kafalarında gizli cemiyet anlayışı derin bir iz bırakmıştı. Ve Naziler kendilerine onları örnek aldılar. Bunların çeşitli liderleri hükümeti ellerine geçirince, vaktiyle partilerini hangi ruhla yönettilerse, devleti de aynı ruhla yönetmeye kalktılar. Bunlar, bütün dünyadaki yandaşlarından bu yönetim ruhuna uygun bir boyun eğişi istediler. Marx'a, iktidarın güçleri ve yasaları ile ilgili görüşlerini esinleyen şey, iktisadi örgütlerin hacimce büyümeleri olmuştur. Marx'ın bu konuda söylediklerinin çoğu doğru çıkmıştır. Ama bu sadece iktisadi işlevleri bulunan örgütler için değil, iktidar dürtülerine doyurulma olanağı sağlayan bütün örgütler için doğrudur. Üretim alanında eğilim, büyük bir devlete ve o devletin uydularına koşut tröstler yaratmak yolunda olmuş ama silah endüstrisi dışında dünya çapında tröstlerin kurulmasına nadiren yol açmıştır. Gümrük tarifeleri ve koloniler, büyük ticaret ve sanayi örgütlerini devletle sıkı ilişkiler kurmak zorunda bırakmıştır. İktisadi alanda yabancı istilalar, istilayı yapacak tröstlerin mensup olduğu ulusun askeri gücüne bağımlı hale gelmiştir. Yabancı iktisadi istilalar artık, çok sınırlı bir çerçeve dışında hiç de eskisi gibi salt ticari rekabet yöntemleriyle yürütülmemektedir. İtalya ve Almanya'da büyük ticaret örgütleriyle devlet arasındaki ilişkiler demokratik ülkelerinkinden çok daha açıktır. Ama büyük ticaret örgütlerinin devleti faşist idarelerde İngiltere'dekinden, Fransa'dakinden veya Amerika'dakinden daha çok kontrol altında bulunduğunu savunmak da yanlıştır. Tam tersine İtalya ve Almanya'da devlet, başka her alanda olduğu gibi ticaret alanının da üstüne çıkmak için büyük iş çevrelerinin gözünü komünizmle korkutmuştur. Örneğin şimdi İtalya'da büyük çapta varlık vergisi toplanmaktadır. Halbuki İngiltere'de İşçi Partisi çok daha akla yakın bir ölçü içinde böyle bir önlem önergesi getirdiği zaman kapitalistler yaygarayı basmışlar ve önergenin yasalaşmamasını sağlayabilmişlerdi. İki örgüt birbirinden ayrı ama uyuşmaz olmayan amaçlarla bir araya geldikleri zaman ortaya çıkan sonuç, bu iki örgütün tek tek meydana getirdiklerinden ya da ikisinin tek tek iktidarının toplamından daha büyük bir iktidardır. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce Great Northern Demiryolu şirketinin trenleri Londra-York arasında, Northeastern York-Newcastle arasında, North British trenleri de Newcastle-Edinburgh arasında işliyordu. Şimdi bütün bu şirketlerin bir araya gelmesiyle kurulan LNER şirketinin trenleri bütün bu yolu bir baştan bir başa geçmektedir ve bu şirketin iktidarı hiç kuşkusuz eski üç şirketin ayrı ayrı meydana getirdikleri iktidarın toplamından daha büyüktür. Eğer bütün çelik endüstrisi de çelik üretiminden gemi yapımına kadar böyle bir tek şirket tarafından kontrol edilseydi, daha büyük bir üstünlük kazanılmış olurdu. İşte bundan ötürü birleşmeye doğru doğal bir eğilim vardır. Bu eğilim sadece iktisadi alana özgü de değildir. Bu süreç en güçlü örgütlerin, özellikle de devletin, bütün öteki örgütleri kendi bünyesinde eritmesi sonucunu verir. Eğer çeşitli devletlerin amaçları birbiriyle bu derece uyuşmaz olmasaydı, aynı eğilim dünya devletinin kurulmasına yol açardı. Ne var ki bu amaçlar tek tek ya da bir arada ulusal iktidardan daha az önemli sayıldığından çeşitli devletlerin amaçları çatışmakta, birleşme yoluyla ileriye götürülememektedir. Bundan dolayı bir dünya devletinin ancak dünyanın ulusal amaçlar güden bir tek devlet tarafından istilası sonucu olarak ya da sosyalizm ve sosyalizmden komünizme geçiş gibi milliyetçiliği aşan bir akidenin ilk zamanlarındaki hali içinde bulunduğunun evrensel olarak kabul edilişi yoluyla gerçekleşmesi umulabilir. Tabii eğer böyle bir şey umulabilirse. Milliyetçiliğin devletlerin büyümesini sınırlayışı, parti siyaseti ve dinde de görülen en önemli bir sınırlama örneğidir. Bu bölümün başından beri örgütleri, amaçlarından bağımsız bir yaşamları varmış gibi ele almaya uğraşıyorum. Bunun bir noktaya kadar mümkün olabileceğine işaret etmeyi önemli görüyorum. Ama hiç kuşkusuz bu ancak bir noktaya kadar mümkündür. O noktadan sonra örgütlerin yanıt verdiği tutkuları göz önünde bulundurmak zorunluluğu vardır. Bireylerin istekleri çeşitli gruplar içinde toplanabilir ve her grup psikoloji bilginlerinin duygu dediği şeyi meydana getirir. Siyasal bakımdan önem taşıyan duyguları ele alırsak, yuva sevgisi, aile sevgisi, vatan sevgisi, iktidar sevgisi, eğlence sevgisi ve bunun gibi vardır. Acıdan korkma, tembellik, yabancılardan hoşlanmama, yabancı akidelerden nefret gibi itici duygular da vardır. Bir insanın herhangi bir anki duyguları, onun yaratılışının, geçmişinin ve o anda içinde bulunduğu koşulların karmaşık bir ürünüdür. İnsanların bir araya gelmek yoluyla daha iyi doyurabildikleri her duygu, bir fırsat çıktı mı bu duygunun doyurulmasını amaç tutan bir ya da daha çok sayıda örgütün doğmasına yol açar. Örnek olarak aile duygusunu ele alalım. Bu duygu, konut, eğitim, yaşam sigortası ve bunlar gibi birçok ailelerin ortak çıkarlarını oluşturan birçok hususları gerçekleştirmek amacını güden örgütlerin tasarlanmasına yol açmış veya tasarlanmasında yardımcı olmuştur. Ama yine bu duygu şimdi olduğundan çok eski zamanlarda tıpkı Montekü'ler ve Capuletlerin haklarını korumakla yükümlü örgütler gibi başka ailelerin zararı pahasına bir tek ailenin çıkarlarını temsil eden örgütlerin doğmasına da yol açmıştır. Hanedana dayalı devlette işte bu cins bir örgüttü. Aristokrasiler, belirli ailelerin toplumun geri kalan bölümü zararına kendi ayrıcalıklarını korumak için kurdukları birer örgüttür. Bu gibi örgütler her zaman az veya çok korku, nefret, aşağılama gibi itici duygular uyandırır. Bu duygular güçlü oldukları zaman da örgütlerin büyümesine engel oluştururlar. Teoloji bu sınırlamanın örnekleriyle doludur. Yahudiler Hristiyanlığın başlangıç dönemindeki 200 yıl dışında milletleri bir dipnot, dinsel edebiyatta milletler Yahudi olmayan uluslar anlamına, Yahudilere göre ise putperestler anlamına gelmektedir. Milletleri Yahudi dinine sokma isteği duymamışlardı. Kendilerini Tanrı'nın seçtiği kavim saymalarından ileri gelen üstünlük duygusu onlara yetiyordu. Japonya'nın dünyada ilk yaratılan ülke olduğunu vaaz eden Shinto dini, Japon olmayanlar için düşünülmüş bir din değildir ya da düşünülmemiş olması akla yakındır. Cennete vardıkları zaman cennet mekan kişilerin huzurunu bozmasınlar diye orada başkalarının da bulunduğunu öğrenmelerine engel olunan eski din taraftarlarının öyküsünü herkes bilir. Aynı türden bir duygu daha uğursuz bir biçim alabilir. Küfür işleyenlere ceza veren kimseler ceza vermekten öylesine zevk duyabilirler ki bunlar küfür işleyeni kalmamış bir dünyayı dayanılmayacak kadar sıkıcı bulabilirler. Aynı şekilde Hitler ve Mussolini de en soylu insan etkinliğinin savaş olduğunu vaaz ettiklerine göre bütün dünyayı fethetseler, dövüşecekleri bir tek düşman kalmasa mutsuz olurlardı. Bunun gibi bir parti söz götürmez bir üstünlük kazandığı andan itibaren parti siyaseti de ilgi çekici olmaktan çıkar. Böylece bireylerin gurur, kıskançlık, nefret, aşağılama ya da yarışma zevki gibi güdülerine seslenen bir örgüt, dünya çapında bir nitelik kazandığı zaman amacını gerçekleştiremez. Böyle tutkuların güçlü olduğu bir dünyada dünya çapında nitelik kazanan bir örgüt, kuruluşlarında etken olan amacı yitirmiş olacağından kesinlikle dağılır. Buraya kadar söylediklerimizden de anlaşılacağı üzere biz örgütlerin yönetim kadrosunun duygularından çok örgütlerin sıradan üyelerinin duyguları üzerinde durmaktayız. Bir örgütün amacı ne olursa olsun onun yöneticileri iktidardan haz duyarlar ve bundan ötürü öteki üyelerin çıkarlarıyla özdeş olmayan çıkarlara sahiptirler. Bu bakımdan bir hükümette dünyayı fethetme isteği büyük bir olasılıkla üyelerin bu konudaki isteklerinden daha güçlüdür. Bununla birlikte işbirliği yoluyla gerçekleştirilecek duyguları kendinde toplayan örgütlerle amaçlarında çatışma bulunan örgütlerin işleyiş yasaları arasında önemli bir ayrılık vardır. Bu çok geniş bir konudur. Bense şimdilik sadece örgütlerin amaçları dikkate alınmaksızın ne dereceye kadar incelenebileceğine parmak basmakla yetiniyorum. Şuraya kadar örgütlerin büyümesinden ve rakiplerle rekabete girişmesinden söz ettim. Darwin'ci analojimizi tamamlayabilmek için örgütlerin bozulmasından ve yaşlanmasından da bir parça söz etmemiz gerekiyor. İnsanoğlunun ölümlü olduğu gerçeği, örgütlerin de mutlaka ölümlü olması için bir neden değildir. Ama yine de örgütlerin çoğu ölür. Örgütler bazen dışarıdan gelen etkiyle aniden ölürler. Ama benim şimdilik üzerinde durmak istediğim bu değil. Benim üzerinde durmak istediğim yaşlı adamınkini andıran hareket zayıflığı ve ağırlığıdır. Buna eski örgütlerde sık sık rastlanır. Bunun en güzel örneklerinden biri 1911 devriminden önceki Çin İmparatorluğu'dur. Bu imparatorluk gelmiş geçmiş en eski hükümetti. Romalılar zamanında ve hilafetin güçlü dönemlerinde askeri üstünlük göstermişti. Yüksek bir uygarlık geleneğine ve hükümetin eleme sınavı yoluyla seçilen yetenekli insanlar tarafından yönetilmesi şeklinde çok eskiden kalma bir yürütme sistemine sahipti. Bu imparatorluğun çöküşünün nedenleri, geleneğinin gücünde ve yüzlerce yıllık alışkanlığın meydana getirdiği zorbalıktaydı. Çin İmparatorluğundaki aydınlar, Batı uluslarıyla aşık atabilmek için Konfüçyüs klasiklerinden daha başka bilgilerin gerektiğini ya da yarı barbar uluslara karşı işe yaradığı görülen atasözlerinin Avrupalılar karşısında etkisiz kalacağını anlayamıyorlardı. Anlamalarına da olanak yoktu. Bir örgütü yaşlandıran şey, başarıya dayanan alışkanlıktır. Yeni koşullarla karşılaşıldığı zaman alışkanlık artık silkilip atılamayacak kadar güç kazanmış bulunmakta, alışkanlık silkilip atılamayacağı için de yeni koşullara uyulamamaktadır. Devrim zamanlarında kumanda etme alışkanlığı bulunanlar, artık alışkanlığın boyun eğdirici niteliğine güvenemeyecekleri günün geldiğini hiçbir vakit zamanında fark edemezler. Ayrıca yüceltilmiş kişilerin başlangıçta yetkilerinin onayı anlamında zorla sağladıkları saygı zamanla katı bir etiket halini alır ve bu etiket o yücelmiş kişileri eyleme zorlayarak başarı için gerekli bilgiyi edinmelerine engel olur. Kral oluncaya kadar orduları yönetenler, kral olduktan sonra kutsallık kazandıkları için artık ordu yönetmezler. Onlara hoşlarına gitmeyecek gerçekler de söylenmez. Zira o gerçeği söyleyeni idam ettirebilirler. Krallar zamanla sadece birer simge haline gelirler. Günün birinde de halk uyanır ve kralın hiç de değerli bir şeyin simgesi olmadığını anlar. Bununla birlikte bütün örgütlerin ölümlü olmalarını gerektiren bir neden de yoktur. Örneğin, Amerikan Anayasası herhangi bir insana ya da insanlar grubuna, cahilliğe ya da iktidarsızlığa yol açacak cinsten bir saygı aşılamadığı gibi, Yüce Mahkeme ile ilgili bazı durumlar dışında yeni koşulların benimsenmesine, engel olabilecek atasözlerine veya alışkanlıklara da hemen teslim olmaz.